Ayrım 40.
Her yurttaş sitenin malıdır diye düşünmek gerekir. Aristoteles de İspartalıların eğitim anlayışına yatkındır. Çocuklarının eğitimiyle çokça ilgilenen ve eğitimin toplu verilmesini isteyen Ispartalılara hak vermek gerekir. Buna karşılık filozof eğitimin askeri yatkınlık kazandırmaya göre düzenlenmemesi gerektiğini bildirir. Ona göre eğitimde birinci sıraya yürekliliği değil, onuru koymak gerekir. Kurtlar ve yırtıcı hayvanlar onurla ilgili bir tehlikeyi ciddiye almazlar. Onu ciddiye alacak tek varlık insandır. Aristoteles'e göre okullarda çocuklara ve gençlere ancak çok gerekli bilgiler verilmelidir. Öte yandan yararlıyı öğretiyoruz diye gençlere saçma ve mekanik bir yaşam getirecek bilgileri de vermemek gerekir. Bedenin doğal güçlerini azaltan sanatlar, para kazanmaya dayalı bilgiler gençlerden uzak tutulmalıdır. Böylesi bir eğitim düşünceyi özgür kılmayacak, onu yükseltmeyecektir. Ayrıca eğitimde çalışma zamanı kadar dinlenme zamanı da önemlidir. Dinlenme zamanını boş zaman ya da eğlenme zamanı diye almamak, onu yararlı kılmak gerekir. Aristoteles eğitimde baş yeri beden eğitimine verir. Çocuk yaşlarda aşırı yorucu beden çalışmalarından kaçınmak gerekecektir. Çocuklukta çok yemek ve ağır işler yapmak da zararlıdır. Ayrıca aşırı yorgunluktan her zaman kaçınmak gerekir. Beden yorgunluğu ruhun gelişimini bozar, ruhun yorgunluğu da bedenin gelişimini bozar. O dönemde okullarda okutulan 4 dersten, dil bilgisi, beden eğitimi, resim ve müzikten Aristoteles yalnızca müziğe kuşkulu bakar. Dil bilgisi ve resim yararlıdır, beden eğitimi bedensel gücü arttırır. Müziğin durumu kuşkuludur çünkü okullarda müzik eski zamanlarda olduğunun tersine bir eğlence sanatı olarak öğretilmektedir. Eğitim yalnızca yararlıyı değil, özgür olanı ve değerli olanı da amaçlamalıdır. Müzik iyi öğretildiğinde değerli hazlar aşılar ve eğlence hiçbir zaman eğitimin konusu olamaz. Ayrıca eğitim, eğlendirici olmak bir yana güçlükleri göze almayı gerektirir. Ispartalılar gelişmiş bir müzik eğitiminden geçmemekle birlikte güzellik ve uyum konusunda doğru yargılar verebiliyorlar. Bu konuda tanrıların yaşamı da örnek oluşturur. Şairler Zeus'u şarkı söyleyip lir çalarken düşünmemişlerdir. Müzik bilim midir, vakit geçirtici midir, eğlendirici midir? Müzik bu üç şeye de uyar gibidir. Eğlence yorgunluğumuzu alır, çalışmayla gelen yorgunluğun ilacıdır müzik. Yorgunluğun giderilmesi hoştur. Vakit geçirticinin de genellikle değerliyle hoşu birleştirdiği görülür. Bu da mutluluğu sağlar. Çalgısal müzik ya da çalgıya şarkının eşlik ettiği müzik hoştur. Musa ölümlülerin en büyük hazzı şarkıdır buyurmuştur. Müzik toplantılarda sevinç uyandırır. Bu niteliği onu gençlere öğretmede dileklerini haklı çıkarır. Tehlike insanların eğlenceyi dinlendirici olmaktan daha çok bir şey gibi görmeye eğilimli olmalarındandır. O zaman eğlence amaç olur. Oysa müziğin kafa ve yürek üzerindeki etkisini görebilmek gerekir. Bütün bu bilgileri ortaya koyduğu Politika adlı yapıtının bir yerinde filozof şu önemli belirlemede bulunur. Ruhum gerçek duygularını ritim ve ezgi kadar güzel öykünen hiçbir şey yoktur. Her müzik parçasının uyandıracağı etki başkadır. Buna göre her müzik parçasının eğitici değeri de başkadır. Burada belirleyici olan modlardır, her biri aynı düşünceleri ve duyguları esinleyen makamlardır. Her makam bizi başka bir biçimde etkiler. Örneğin Miksolidya makamı bize yoğun duygular hatta karamsarlık esinler. Bazı gevşek makamlar insanı dağınıklığa ve uyuşukluğa yöneltir. Dar makamı ruha dinginlik ve barış getirir. Frigya makamı coşku verir. Öyleyse müziğe ahlak değerleri açısından bağlanmamız ve onu gençlere bu yönde öğretmemiz doğru olur. Şöyle der Aristoteles, gençlik dönemi özellikle bu sanatın incelenmesine yatkın olunan dönemdir. Çünkü genç insanların sevimli olmayan herhangi bir şey karşısında dayanıklı olmamaları doğaldır. Müzik doğası gereği kendine onların beğenisini çekecek şeyler taşır. Gerçekten uyumda ve ritimde insan doğasıyla benzerlik gösteren bir şey vardır. Bu yüzden bazı filozoflar ruhun uyum olduğunu, bazıları da ruhun uyum kavradığını ve içerdiğini öne sürer. Müziği ne ölçüde geliştirirsek bize o ölçüde yararlı olur. Gençlere müzik öğretirken onları müziği geliştirmeye de yöneltmeliyiz. Aristoteles, gerçekçi felsefenin kurucusu. Aristoteles felsefesi düşünce tarihi içinde çok önemli bir yer tutar. Yunan felsefesinin doruğu ve son noktasıdır. Kendinden sonraki felsefelerin en büyük kaynağıdır. Bu felsefe insanın kendine ve evrene ilk düzenli bakışıdır. Onun büyük önemi hemen her soruya az çok uyarlı bir yanıt getirmiş olmasından, bunu yaparken bilgi sorununu gerçekçi bir çerçevede ele almış olmasından gelir. Ayrıca Aristoteles felsefesi bugünkü bilimlerin de kaynağındaki felsefedir. Bu felsefe soyut düzeyde bilgi üretmenin yeterli olmayacağını görmüş, deneysel bilgiyi de önemsemiştir. Bu yüzden Aristoteles bir metafizikçi olarak ne kadar önemliyse bir fizikçi olarak da o kadar önemlidir. Fizikçi Aristoteles doğaya açılır, doğanın gizlerini anlamaya, çözmeye yönelir, doğadaki her şeye tutarlı açıklamalar getirmeye çalışır. Aristoteles mantığıyla ve metafiziğiyle bütün bir orta çağı etkilemiş, yeni çağa geçiş döneminin düşüncelerine şu ya da bu biçimde, şu ya da bu ölçüde bileşen olarak katılmış, çağdaş İngiliz felsefesine ve daha başka felsefelere temel anlamını kazandırmıştır. Ondan yalnız Batı filozofları değil, Doğu filozofları da büyük ölçüde etkilenmiştir. Gerçek usçu ve deneyici felsefenin bu önemli başlangıç noktası, her türlü düşüncenin kavranılmasında çıkış noktası olma değerini bugün de korumaktadır. Aristoteles'i öğrenmeden felsefe yapmak olanaksızdır. Gerçekçi düşüncenin en büyük kaynağı Aristoteles kaynağıdır. Aristoteles'ten sonra Likeion'un yönetimi Eresoslu Midilli Teoprastos'a 372-287 geçti. Asıl adı Tirtamos olan bu filozofa tanrı gibi konuşan anlamında Teoprastos adını Aristoteles vermiştir. Aristoteles dinsizlikle suçlanıp Kalkis'e kaçınca Likeon'un başına Teoprastos geçti. 322. Makedonya kralı Demetrios 1. Poliarketes filozofları sürgüne göndermeye kalkınca Teoprastos kendiliğinden sürgüne gitti. Pek çok yapıt vermiş olan filozof, önce Leukippos'un, sonra Platon'un, daha sonra da Aristoteles'in öğrencisi olmuştu. Diyojenes Laertios'a göre Teoprastos kavrayışlı bir kişiydi ve Atinalılarca çok sevildi. 2000 kadar çömezi vardı. Teoprastos'tan sonra Likeion'un yönetimini fizikçi diye bilinen Lampsakenoslu Straton, ölümü 268 aldı. Straton, Likeion'da özellikle fizik araştırmalarına ağırlık verdi. Daha sonra okulun yönetimi Laodikeyalı Frigya Likon'a ölümü 225 geçti. Onu Paleronlu Demetrios 350-238 izledi. Teoprastos'un çömezi olan Demetrios daha çok belagatle uğraştı ve Atina'yı 10 yıl yönetti. Roma ve Orta Çağ öncesi. İtalikler ve Etrüskler. Milattan önce 8. yüzyılda İtalya Yarımadası'nda kim olduklarını ve nereden geldiklerini pek bilmediğimiz halklar yaşıyordu. Yarımadanın güney kıyılarında Yunanlar yerleşmişti. Yunanlar buralara yeni gelmişler, bununla birlikte etkin bir yaşam düzeni ortaya koyarak milattan önce 6. yüzyılın ortalarından sonra Büyük Yunanistan diye anılacak olan güçlü uygarlık ortamını yaratmışlardı. Orta ve Güney İtalya'da İtalikler yerleşmişlerdi. İtalikler Latinleri de kapsayan Orta Avrupa halkları topluluğuydu. İtalikler belki Doğu kökenliydi. Bunlar tarımdan anlayan savaşçı insanlardılar. Güçlü bir uygarlık düzeni geliştirememişlerdi. Zanaatta geriydiler. Ticareti hiç bilmiyorlardı. Ligürler, Liguriyalılar ve Venetlerin de kökeni belli değildi. Po Ovası'nda yaşayan bu iki toplumda uygarlık alanında büyük bir varlık gösteremediler. Ovanın güneyinden yarımadanın ortalarına kadar yayılan alanlarda Etrüskler yerleşmişlerdi. Onların kökeniyle ilgili bilgilerimiz de hiç denilebilecek kadar azdır. Etrüsklerin adı önceden Rasena ya da Tirrenoi'ydi. Latinler bu adları daha sonra Tusoi ya da Etruski'ye dönüştürdüler. Etrüskler Toskana'da oldukça güçlü bir uygarlık ortaya koymuşlardı. Bunlar zanaatte ve ticarette işbilir insanlardılar. Ayrıca korsanlıkta çok başarılıydılar. Etrüskler Toskana'da yerleştikten sonra bu bölgede çok güçlü kentler kurdular. Bölgenin maden bakımından çok zengin oluşu onların üretimde ve ticarette büyük atılımlar yapmalarını sağladı. Toprağın verimliliği ayrıca güçlerine güç kattı. 7. yüzyıldan sonra Etrüskler doğulu bir anlayışla altından, gümüşten, fil dişinden çok değerli yapıtlar ortaya koydular. Bundan sonra Latium'u, bu arada Roma kentini ele geçirdiler. Giderek sınırlarını genişleten bu insanlar Yunanlıların elindeki toprakları da almaya başladılar. Etrusk İmparatorluğu'nun gelişimi yalnızca güney topraklarına doğru olmadı, kuzey topraklarına da yöneldi. Romus ve Romulus. Roma'nın kuruluşu efsaneye bulanmıştır. Kentin 7. yüzyıl ortalarında kurulduğu sanılır. Gelenek bu kuruluşun M.Ö. 754'te olduğunu bildirir ancak bunu doğrulayacak hiçbir kanıt yoktur. Efsane Jüpiter'in oğlu Romulus'u Roma'nın ilk kralı olarak gösterir. Roma adı bu efsane kişisinden geliyor olmalıdır. Elimizde bu kuruluşla ilgili daha geniş bir açıklama vardır. Titus Livius, Halikarnassoslu Dionysios ve Vergilius Roma'nın kuruluşuyla ilgili efsane kaynağını bize yansıtmışlardır. Buna göre Anadolu'da Truva'nın yıkılmasından sonra bir Truvalılar topluluğu Aeneas'ın yönetiminde Latium kıyılarına yerleşmiş, Aeneas'ın oğulları Alba Longa'yı kurmuşlardır. Alba kralı Numitor'un kızı Rea Silvia Tanrı Mars'tan gebe kalıp Romus ve Romulus adlı ikizleri doğurmuş. Ancak Numitor'u Alba tahtından indiren amcası Amilius'un baskılarına dayanamayarak çocukları bir beşikle Tevere ırmağına bırakmış. İkizleri bulan bir kurt onları emzirmiş. Daha sonra çobanların yardımıyla büyüyen çocuklar bir kent kurmak istemişler. Bunun için aralarında kuş sayma yarışı yapmışlar. Yarışı Romulus kazanmış. Daha sonra kardeşi Romus'u öldüren Romulus, Roma'nın tek kurucusu olmuştur. Babası ister Jüpiter ister Mars olsun, Romulus Roma'nın bilinen ilk kralıdır. Roma'nın ilk 7 kralından ilk 4'ü Latin, öbürleri Etrusk diye bilinir. Bu krallar Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, Eski Tarquinius, Servius Tullius, Büyük Tarquinius. Oldukça geniş yetkilere sahiptiler. Bu krallar soyluluğa dayalı bir cumhuriyetin seçimle gelen başkanlarıydılar. Kralı denetleyen Senato, Gentes başkanlarından oluşurdu. Gentes başkanlarının senatoya girmesi kralın istemiyle olurdu. Bir başkan senatoya seçildi mi, onun oğlu ya da oğulları da senato üyesi olmak hakkını kazanmış olurdu. Gentes adı verilen ve her biri bir tanrının soyundan gelmekle övünen zengin ve nüfuzlu bu aileler güçlü bir örgüt oluştururlardı. Bu ailelerden her biri kendileri kadar zengin olmayan hatta yoksul olan bir aileler topluluğunun da koruyucusu ve yöneticisi durumundaydılar. Bu ikincil durumdaki aileler birincilerle birlikte Patricius sınıfını ya da patrisyenleri oluştururlardı. Plebs sınıfı ya da plebler de özgür yurttaşlardan oluşurdu. Bu sınıf patrisyenlerle birlikte Populus Romanus'u Roma toplumunu oluştururdu. Plebler her bakımdan patrisyenlere bağımlıydılar. Bu insanlar büyük iktisadi sıkıntıları içinde yaşarken borcunu ödeyemeyip köle olmak tehlikesiyle yüz yüze bulunurlardı. Roma zamanla güçlenerek ve sınırlarını genişleterek Latin birliğinin başına geçti. Bunun üzerine Roma'ya insan akını başladı. Roma'ya yığılan insanların başında Etrüskler geliyordu. Giderek Latinlerle Etrüskler ülkede aynı ağırlıkta iki toplum oldular ve birbirlerine karışmaya, birbirlerinde erimeye başladılar. Ancak başlangıçta Latinler kırsal alanlarda yaşamaya, toprağı ekip biçmeye yönelirken Etrüskler daha çok kentlerde üretimle ve ticaretle uğraşıyorlardı. Bir zaman sonra Roma'ya bağlı topraklarda güçlü bir üretim düzeni kuruldu. Bakır, demir, tahta, deri işleyen yapım evlerinin sayısı hızla arttı. Romalı gemiciler bütün Akdeniz'de büyük bir ticaret ağı kurdular. Servius Tullius ve konsülliğe geçiş. 6. kral Servius Tullius 578-535 Roma'nın hukuk düzenine 700 yıl etkisini sürdürecek değişiklikler getirdi. Buna göre Roma'nın zenginleri orduda daha uzun süre hizmetle yükümlü oldular. Ayrıca daha ağır vergiler ödemek zorunda kaldılar. Buna karşılık yoksullar askeri hizmetlerden ve vergiden muaf tutuldular. Böylece kral zenginlerin, sanayi ve ticaret insanlarının ona bağlı olarak senatonun gücünü kırmaya çalıştı. Bu durum toplumun ayrı kökenli insanlarını, Etrüsklerle Latinleri daha da birbirinden kopardı. Ne var ki kral yetkisi de yavaş yavaş gücünü yitirmekteydi. Bu yetki bir süre sonra Latin kökenli tarım insanlarının ayaklanmalarıyla ortadan kalktı. Krallık rejimini konsüllük rejimi izledi. Devleti bundan böyle bir yıllığına seçilen 3 konsül yönetmeye başladı. Konsüllerden biri Rex Sacrorum ünvanıyla din işlerini yürütüyordu. Öbürleri askerlik ve hukuk işlerini paylaşıyorlardı. Böylece başlayan cumhuriyet rejimi kral yetkisinin senato yetkisine dönüşmesi sonucunu getirdi. Ne var ki senato oligarşisi başarılı olacak güçte değildi. Yeni rejim daha başlangıçta zorluklara uğradı. Dış baskılar karşısında etkisiz kaldığı gibi üretimi ve ticareti de zayıflattı. Romalılar artık Akdeniz'in güçlü tüccarları değillerdi. O sıra Etrüsklerin egemenlik kurma girişimi Roma'da büyük karışıklıklara yol açtı. Bu arada zengin pleblerin patrisyenlere karşı yoksullarla işbirliği yapması 495'te senatonun yönetimle ilgili bazı kararlar alması sonucunu doğurdu. Bu kararların başında ülkenin 20 boya bölünmesi geliyordu. Onlar Meclisi. Patrisyenlerin gücünü kırmak için konsüllerin yetkilerini 5 kişilik bir kurulla sınırlama girişimi patrisyenleri ayaklandırınca cumhuriyet çok karışık günler yaşadı. Bunun üzerine tüm yönetim organlarının yerine geçecek 10 kişilik bir kurul oluşturuldu. Kurula plebler de patrisyenler de seçilebilecekti. İlk seçimlerde kurul 10 patrisyenden oluştu. Ertesi yıl bu kurula 3 plebin seçilmesi gerilimi arttırdı. Patrisyenler pleblerin gücünden korkuyorlardı. Patrisyenler bu gücü kırmak için iki sınıftan insanların birbirleriyle evlenemeyecekleri kararını çıkardılar. Sonunda iki parti de onlar kurulunun tutarsızlığı konusunda görüş birliğine vardı. Bu sırada ordu baş kaldırdı ve Roma'nın üzerine yürüdü. Eski düzeni geçerli sayarak onlar kurulunu dağıttı. Böylece onlar kurulu ortadan silindi ama bu kurul önemli bir yapıt bırakıyordu geriye, yurttaşlık ve ceza yasaları. Bu yasalar toplumsal sınıflar arasında birçok eşitsizliği kaldırmıştı ve yüzyıllar boyunca hukuk düzeninin temelini, bir ölçüde de toplumsal düzenin temelini oluşturacaktı. G. Ferraro, Yeni Roma Tarihi. Ne var ki bundan sonra da sınıflar arası çekişmeler bitmedi, artarak sürdü. Cumhuriyetin temellerini sarsacak ölçülere uğraştı. 5. yüzyılın sonlarında Roma'nın başına bir diktatör geçti. Dış tehditler altında bulunan Roma'yı zafere ulaştıran ve böylece Roma'nın ikinci kurucusu diye adlandırılan Marcus Furius Camillus da iki sınıf arasında çatışmayı gideremedi. Yeni elde edilen toprakların paylaştırılması konusu iki sınıfı yeniden birbirine düşürdü. Bu defa zengin plebler patrisyenlerle anlaştılar. Yeni elde edilen toprakları bu topraklarda yaşayan insanları köleleştirerek işleyeceklerdi. Bu defa plebler direndiler. Yeni topraklar üzerinde bazı haklar elde etmeyi başardılar. Ancak bu çekişmeler Roma'yı çok zayıflattı. Roma gene dış düşmana karşı koyamaz duruma geldi. Galyalılar 390'da Roma'ya kadar girdiler, kenti yakıp yıktılar. Onlar para karşılığında Roma'dan çıkar çıkmaz iki sınıfın çatışması yeniden başladı. Pön Savaşları. 3. yüzyıl başlarından sonra Roma daha etkili olmaya başladı. Makedonya kralı Aleksandros III'ün Büyük İskender, doğuda büyük fetihler yaptığı bu dönemde Kartaca'da Batı Akdeniz'in en güçlü ülkesi konumuna gelmişti. Milattan önce 9. yüzyılda bugünkü Tunus yakınlarında Fenikelilerin kurmuş olduğu bu ülke 3. yüzyılda Romalıların korkulu düşü durumuna geldi. Tüm Kuzey Afrika'ya egemen olan tüccar ve denizci Kartacalılar Akdeniz'deki büyük adaların bir bölümünü ele geçirmişlerdi. Kartaca yayılması pazar ve liman elde etme amacına yönelikti. Kartacalılar böylece önemli ticaret merkezlerini ele geçirerek zengin oldular ve zenginliklerinin sağladığı güçle Roma'yı tehdit etmeye başladılar. Bununla birlikte bir soylular topluluğunca yönetilen Kartaca'da iç çekişmeler Roma'nınkinden daha az değildi. Bu iki ülke Roma ve Kartaca ayrı yöntemlerle biri askerliğe öbürü ticarete ağırlık vererek gelişip büyüdükçe sınırları birbirine yaklaştıkça birbirleri için tehlikeli olmaya başladılar. Çatışma hiç yüzünden 265'te çıktı. Roma-Kartaca savaşlarının ilk bölümü 264-241 arasında geçmiştir ve 1. Pön Savaşları diye bilinir. Savaşın başlarında Kartaca'nın paralı askerleri kendilerinden sayıca ve nitelikçe üstün olan Roma askerleri karşısında bir varlık gösteremediler. Buna karşılık Roma donanması büyük başarılar kazandı. Kartaca 130 gemili filosunun yarısını yitirdi. Romalılar Afrika kıyılarında Kulüpea kentini ele geçirdiler. Daha sonra bir Roma filosu fırtınada harap oldu. Bunun üzerine Kartacalılar saldırıya geçtiler. Afrika kıyılarını vuracak gücü kalmayan Roma savaşı Sicilya'da sürdürdü. 251'de Sicilya hemen tümüyle Romalıların eline geçti. Kartacalı ünlü komutan Hamilcar Barkas Sicilya'yı geri almaya çalıştı. Ancak arkadan yardım gelmediği için zafere ulaşamadı. Uzun süren savaşlar sonunda barış istemek zorunda kaldı. Roma böylece pahalı bir zafer kazanmış oldu. Savaştan sonra Roma büyük bir iktisadi atılım dönemine girdi. Dış ticaretin gelişmesiyle Yunanistan'da olduğu gibi bir ara sınıf, bir zengin plebler sınıfı oluştu. Bu oluşum yayılma siyasetini güç kattı. Asker Roma, tüccar Kartaca karşısında şimdi daha güçlüydü. Zenginliğin artması Yunanistan'da olduğu gibi kırsal kesim insanlarını yoksulluğa itiyordu. Para iktisadının gelişmesi buğday ekerek yaşamını sürdüren kırsal kesim insanına hem yeni gereksinimler hem yeni yoksunluklar getirmekteydi. Buğday ona çok bir şey kazandırmıyordu. Aldığı ürünü çok az paraya satabiliyordu. Gene de onlar kentlerdeki zanaatçılardan ve işçilerden daha iyi durumdaydılar. O sırada açlık büyük boyutlara ulaştı. Açlığa karşı orduda yıllarca hizmet görme alışkanlığı yerleşti. Alınan önlemler toplumsal dengesizliğe çare olabilecek gibi değildi.